Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 27. ayrım. 16. bölüm. 30 dakika içinde bir dosyanın içine gizlenmiş verilerin çıktılarını almış ve bugün kendisine gerekecek olan raporları tarayıcıdan geçirmişti. Feeney, Peabody ve McNabb'le içeri girdiğinde hazır bekliyordu. Feeney daha iyi söze başlamadan, "Söylemem gereken bir şey var," dedi. "Onun bu şekilde gitmesine izin veremeyiz. Ben söyleyeceğimi Whitney'e söyledim, resmi ve kişisel." "Feeney?" "Sus ve dinle." Feeney'in genellikle buruşuk olan yüzü öfkeden iyice gerilmişti. Sesi kısılmış gibiydi. Eliyle bir sandalyeyi işaret ettiğinde Eve hiç karşı çıkmadan oturdu. "Seni ben eğittim, lanet olsun. Ve benimkilerden biriyle ilgili bir şey söylemem gerekirse bu hakka da sahibim. Onların seni bu şekilde ezmesine izin verdin. Ben seni daha kötü ezeceğim. Kötü bir muamele gördün, bunu biliyoruz. Artık kendi ayaklarının üstünde durma zamanın geldi. Yasal protesto kağıtlarını dosyalamadıysan, bunu neden yapmadığını bilmek istiyorum." Eve kaşlarını çattı. "Onu hiç düşünmemiştim." "Ne? Beynin tatile mi çıktı?" Rourke'u parmağıyla dürttü. "Senin bütün o bakımlı avukatlarla ve alacaklarınla sorunun ne? Sen de mi kafayı üşüttün? Her şey hazır ve onun imzasını bekliyor. Artık bitirdiğine göre," Eve gülümsedi, "mızmızlanıyor. En iyisi her ikiniz de beni eleştirin," diye öneride bulundu Eve. Feeney, Eve'i, "Her ikinize de susmanızı söyledim," diye uyardı. Rourke'a, "Gün bitmeden onları getirin," dedi. "Bazı tekerlekler yavaş döner. Ben ona eklenmek üzere eski bir stajyer, eski bir ortak olarak yazılı beyannamemi hazırladım. Nadine'in çok taraflı röportajı konunun ısınmasına neden olacak." "Ne röportajı?" diye sordu Eve. Karşısında Feeney'in asık suratını gördü. "Mızmızlanmakla o kadar meşgulsün ki hiçbir ekrana gözün ilişmemiş anlaşılan. Senin kapattığın davaların sağ kalan kurbanlarıyla yaptığı röportajları birleştirmiş. Dosya çok kabarık. En kabarık dosyalardan biri Jamie Lindstrom'dan geldi. Büyük babasının senin en iyilerden biri olan dürüst bir polis olduğunu söylediğini ve onun kız kardeşini öldüren piç kurusundan kurtulmak için nasıl hayatını tehlikeye attığını gösteriyor. Kit daha geçen gün senin rozetini almalarından duyduğu üzüntüyü ifade etmek için kapıma gelmişti." Eve şaşkın ve afallamış bir şekilde baka kalmıştı. "Senin yapabileceğin bir şey yoktu. Bunu sistemin çalışıyor olması gerektiğine inanan ve polis olmak isteyen genç bir çocuğa söylemeyi denesene. Belki de ona neden böyle bir kalede hiçbir şey yapmadan boş boş oturduğunu anlatmak istersin."
"Tanrım, yüzbaşı," dedi McNabb ve Feeney'in bakışından biraz ürktü.
"Senden yorum yapmanı istemedim, dedektif. Ben sana hiçbir şey öğretememiş miyim?" Bu soruyu Eve yöneltmişti. "Sen bana her şeyi öğrettin." Eve ayağa kalktı. "Feeney, kötü polis rutininde genellikle iyi değilsin. Biraz para biriktirmen gerekirdi çünkü bu gerçekten yararlı olurdu. Ama sen hepsini harcadın. Bense artık boş oturmayacağıma karar vermiştim."
"Hangi kahrolası zamandan bahsediyoruz?"
Cebinden bir paket fındık çıkardı, yemeye başladı. "Peki sen hangi tarafta oynuyorsun?"
"Her tarafta. Hem sana açılan davanın hem de Bowers cinayetinin, yani bu soruşturmanın peşini bırakmamam gerektiğini biliyorsundur. Bu sizden herhangi birine ya da Baxter'a kasten yapılmış bir şey değil. Ama artık elim kolum bağlı oturamam."
"Hangi kahrolası zamandan bahsediyoruz?" dedi yine. "İzin verin de size son haberleri vereyim."
Eve İleri doğru atılarak sert bir dille "Hayır," dedi. "Ben böyle bir şey yapmıyorum, Feeney. Ben senin rozetini riske atmıyorum. Bu benim rozetim. Ben Peabody'den hepinizi buraya getirmesini, soruşturmadan bilgi sızdırmanız için istemedim. Sizden gelmenizi rica ettim çünkü böylece size ne yaptığımı söyleme fırsatı bulacaktım. Bu yeterince kötü. Görülüyor ki bölüm tatmin olana kadar ben cinayet zanlısı olarak kalacağım. Bowers davasının sizin soruşturmanız altındaki diğer davalardan biriyle bağlantılı olduğuna inanıyorum. Bende olan her şeye ihtiyacınız var. Sadece rapordakilere değil, kafamdakilere de. Ben senin kafanda ne var bilmiyor muyum sanıyorsun? Diye söylendi Fini, bir yandan fındığını kırarak. Bence bilmiyorsun. Çünkü benim kafamdakilere daha tıklayamadın. Kes şunu Dallas. Bu davayı yürüten kişi benim. Kararları ben veririm. Benim bilgim dahilinde siz birer anahtarsınız. Baş parmaklarınızla oynamayı bitirdiyseniz hadi işimize dönelim. Anlaşılamayan bir nokta var mı? Peabody ve McNab'e dönen Fini, hayır efendim yanıtını aldı. Dallas, sen benden rütbece üstünsün ve beni yendin. Şimdi biri bana kahrolası bir kahve getirsin. Bu toplantıyı ağzım kurumuş bir şekilde sürdüremem. Eve, böyle bir toplantıya ihtiyacım yok dedi. Bütün bilgiler bende. Fini Rourke'a bakarak kaşlarını çattı. Ah, ne büyük bir sürpriz. Ama ben hala kahvemi istiyorum. Ben getiririm. Kendisini dans etmekten alamayan Peabody mutfağa yöneldi. McNab, yemek hakkında bir şey duydum, dedi. Kendininkini sen al. Peabody havayı koklaya koklaya bitişikteki odada kayboldu. Bu çocuğun zamanının yarısı midesini düşünmekle geçiyor diye söylenen Fini, gururlu bir baba edasıyla güldü. Seninle beraberken bu konu hakkında endişelenmeye gerek yok. Nereden başlamak istersin? Başkan sensin. Rahat bir tavırla, kahretsin öyleyim dedi ve sandalyesine oturdu. Bu yakışıklı İrlandalıyı mı görevlendirdin diye ekledi başıyla Rourke'u işaret ederek. Bir paketle birlikte geliyor ama. Fini tatmin olmuş bir tavırla, evet lanet olası güzel bir paket. Kendi rutinlerine geri dönmüşlerdi. Tahtalardan bir tanesini ortaya çekti. Ölünün fotoğraflarını üstüne yapıştırdı. Tahtanın diğer yarısına ise Peabody'ye şüphelilerin fotoğraflarını astırdı. Kendisi de Fini ile birlikte bütün görüşmelerin yazılı olduğu kağıtları kesmeye başladı. Arkasına yaslandı ve incelemeye başladı. Bunları ikinci kez kontrol ettiniz mi? Bütün numuneler oluşturuldu mu? Her yönden. Fini ikna oldu. Özellikle bağışlanmış, komisyoncular tarafından satılmış ya da kamusal yollardan ulaşılmışlar. Bu veri raporlarından ne anlıyorsun? Bu numuneleri nasıl kullanıyorsun? Fini bu işin o kadar kolay olmadığını itiraf etti. Kapsamlı bir araştırma, hastalıklar ve yaşlanma üzerine detaylı bir çalışma gerektiriyor. Tıbbi açıdan çok karmaşık. Eve de bunun böyle olduğunu düşündü. Bu karmaşık çalışmalar ağır yürüyordu. Louis DiMatto'yu kullanmaya ne dersin? Bu hassas bir konu diyen Fini, korkusunu dile getirdi. Cagney ve Kanal Caddesi kliniğiyle bağlantılar kurduk. Ama geçmişine dair bütün teftişler temiz çıktı ve sen onu kullandığı zaman bizimle arası açıldı. Ben bu riski almaya hazırım. Şüpheli bir şey bulur mu bilmiyorum. Onlar çalışmalarında oldukça düzenli, akıllı ve dikkatliler. Ama o sana zaman kazandıracaktır. McNab, senin onlarla irtibat kurmanı ve Drake'in güvenlik için kimleri kullandığını bulmanı istiyorum. Daha sonra da hangi imalatçıların intihar programlarını yaptığını bulman gerekiyor. Patlamaları araştır. Kendi kendine kapanmaları veya kısa devreleri değil. Sana bunu anlatabilirim. Makarnaları ağzına tıktı. Yani son kısmı diyorum. Patlayıcıların intihar için özel olarak imal edilmesi yasal değil. Bu tam anlamıyla hükümeti ve orduyu ilgilendiren bir konu. Hükümet onları casusluk yapan kimseler ya da terör karşıtı eylemler için kullanıyordu. Sözde bu aletin kullanılması 5 sene önce durduruldu ama kimse bunun gerçek olduğuna inanmıyor. Çünkü gerçek değil. Rourke sandalyesinde arkasına yaslandı, bir sigara aldı ve yaktı. Biz bu aleti bir dizi hükümet için üretiyoruz. Bunların arasında Amerika Birleşik Devletleri de var. Bu sizin deyiminizle tek taraflı bir anlaşma olduğu için oldukça kârlı. Yedek birimler oldukça revaçta. Özel olarak ilgilenenler yok mu? Şaşırmış gibi yaptı. Temen, bu yasal olamaz ki. Hayır, hiç kimse yok ve bildiğim kadarıyla da hiçbir üretici bunları tezgah altından satmıyor. Öyleyse bu durum Washington için pek de hoş olmasa gerek. İyi. Aradaki bağlantı dışarıya sızsaydı Nadine Furst'un ne yapacağını merak etti. Ayağa kalkarak tahtaya doğru yürüdü. Bowers'tan kalan fotoğrafı tekrar incelemeye koyuldu. Buna yukarıdan bakılınca aşırıya kaçmış gibi görünüyor. Bir çılgınlık, cinayet tutkusu. Ama daha derinlere inersek ve otopsi raporunu dikkatli bir şekilde incelersek çok temiz ve planlı bir iş. Öldüren darbe ilk olarak binanın dışından gelmiş. Ucu küt, uzun, kalın, ağır bir alet ilk darbeyi tam olarak yüzün ve başın sol tarafına indirmiş. Adli tıp raporu bunun ölüme yol açtığını doğruluyor. Hemen olmasa da 5 dakika içinde kurbanın bilincini tekrar kazanması olanaksız. Madem öyle, neden onu orada öylece bırakıp gitmemiş? Peabody araya girdi. Kesinlikle. İş bitmişti. Gerisi sahneyi hazırlamaktan ibaretti. Onu içeri çekip kimliğini almış. Bütün polislerin parmak izi dosyalarda olduğu için parmak izlerinden hemen tanınacaktı. Daha sonra üniforması ve kimliği birkaç blok ötede kırık dökük bir geri dönüşüm kutusunda bulundu. Bu bir aldatmaca bence ama dışarıdan bakılacak olursa üniformasını ve kimliğini alması onun tanınmasını yavaşlatmak ya da engellemek için yapılmış bir hile olarak görülebilir. Peabody araya girerek, onu sen öldürdüysen bunu yapmak için fazla zeki olduğunu söyleyebilirim, dedi. Fakat Eve'in sert bakışıyla karşılaşınca yüzü kızardı. Ben sadece dedektif Baxter'ın bu sonuca yeterince çabuk ulaştığını ima etmiştim. Doğru. Fakat oyunumuz daha bitmedi. Eve devam etti. Vücudundaki hemen hemen her kemik kırılmış, parmakları ezilmiş, yüzü tanınmayacak bir hale getirilmiş. Bunu hatalı ve dikkatsizce yapılan bir saldırı gibi göstermeye çalışmışsa da, bu oldukça planlı ve programlı bir saldırı olmuş. Konuşmasının bitimine doğru arkasını dönmüştü. İnsana benzeyen garip bir şey. Feeney başını salladı. Hiçbir işe yaramaz. İnsana ait başka unsur yoktu. Çöpçüler ve cinayet masası ekibi onun kanı haricinde başka kan izine rastlamadılar. Hiçbir deri hücresi, saç ya da herhangi bir şey yoktu ortada. Yumruklarınızı o şekilde kullanamaz, kendi derinizi o şekilde çürütemez ya da parçalayamazsınız. Her kim bunu yapmayı önerdiyse bu noktayı kaçırmış olmalı ya da benim bu teknik detaylarla dolu konuşmamın bir işe yaramaması için buna ihtiyaçları yoktu. Onlar polis değiller ama muhtemelen bu olaylarla ilgili bilgiye sahipler. Peabody'nin gözleri fal taşı gibi açıldı. Roosevelt. Güzel bir teşhis. Eve başıyla onayladı. Roosevelt, Bowers'ı tanıyordu. Aynı evin dışında çalışıyorlardı. O başka bir soruşturmayla bağlantılıydı. Bunu ya beceremiyordu ya da üstünü örtüyordu. Her şekilde bizim dikkatimizi çekmeyi başardı. Kumar problemi olduğu da açığa çıktı. Şimdi mali açıdan nasıl ayakta durduğunu bir görelim. Memnuniyetle. Komik bir durum, dedi Feeney, bir anlamda düşüncesini sergileyerek. Sabah merkezdeydi. Webster'la birlikte Bowers'la ilgili konuyu konuştuklarını duydum. Benim duyduğum kadarıyla cinayet hapishanesinin oralarda sesi oldukça dokunaklı geliyordu. Senin hakkında söyleyecek şeyleri vardı. Cartwright ona bir tekme attı. Gerçekten mi? Eve gülümsüyordu. Cartwright'ı oldum olası severdim zaten. Evet, bence de dürüst bir kadın. Dirseğini midesine indirdi, yere dümdüz uzandı. Daha sonra da kocaman gülümsedi ve "Ups!" dedi. Tatlım, bence en kısa zamanda ona çiçek göndermeliyiz. Eve Rourke'a baktı. Bunun sırası mı şimdi? Peabody, sen Roosevelt'e odaklan. McNab, bu insana benzer şeyi açıklamam için bana Drake ve Washington arasında bir bağlantı bulman gerek. Feeney, sen Louis'le haberleş. Bak bakalım. Organ kayıtlarında gözden kaçan bir şeyler bulmuş olabilir. Muhtemelen başka kayıtlar da vardır. Bu sefer Eve tamamen Rourke'a döndü. Ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki, eğer gerçekten Drake'de yasal olmayan tıbbi aktiviteler varsa, büyük ihtimalle bunların bir yerlerde özenle tutulmuş kayıtları da vardır. Bu kayıtlar bu binanın ana bilgisayarında olmasa bile başka bir birimde saklanmış olabilir. Bu kahrolası şeyi nasıl bulabiliriz? Size bu noktada yardım edebileceğime inanıyorum. Ama özel bir hedefiniz yoksa şüphelilerin tam listesini gözden geçirmek zaman alacaktır. Fini, bunu nasıl yapacağınızı sormayacağım dedi. Ama Tia Wu ve Hans van der Haven'la başlayın. Wu bugün o altın broşuyla benimle görüşecekti. Ama sabahtan beri görünmedi. Van der Haven'sa apar topar ayrıldı. Şu anda onun Avrupa'da olduğunu tahmin ediyorum. Dallas, sen aradığında Peabody ve ben her ikisinin de izlerini takip edip yakalamak üzereydik. Olay yerinde bulunan broş ikisinden birine aitse onun yerini değiştirmeye çalışacaklardır. McNab, bu çok büyük bir olasılık diyerek onu teyit etti. Bu çok özel parça için şehirdeki bütün kaynaklarla iletişim halindeyim. Zaten öteki doktorun kaçmış olabileceği olasılığını göz önünde bulundurmuştum. Ve Avrupa'da başka kaynaklar üzerinde araştırma yapıyordum. Satılan her parçanın kayıtlarını ele geçireceğiz. İyi iş. Artık başlamamız gerek. Fini kalktı, Eve baktı. Biz Can'la başla çalışırken sen ne yapacaksın acaba? Kısa bir seyahate çıkacağım. Yarın dönmüş olurum. Baxter, Mira ile birlikte bir doğruluk testi ve değerlendirmesi hazırlıyor. Bunu erteleyebilirsin. Biraz ara verelim, birkaç gün içinde onsuz da emin olabilirsin. Yüzüne yerleştirdiği belli belirsiz gülümseme soldu. O olmadan asla emin olamam. Sen birinci seviyede ısrar et. Daha fazlası için sana ısrar edemezler. Gözlerini gözlerine dikti. Bunu yapmazsam asla emin olamam. Biliyorsun Fini. Lanet olsun. Bunu başarabilirim. Rourke'un ayağa kalktığını fark eden Eve, Fini'ye yumuşamış gözlerle baktı. Bu bizim her zaman yaptığımız bir şey ve Mira da oradaki en iyi idareci. Evet, hadi gidelim. Dallas, seninle temasta olacağız. Telsizlerimizden bize istediğin zaman ulaşabilirsin. Bir şey öğrenir öğrenmez. Peki, Peabody Eve'in önünde durdu ve yürümesine engelledi. Eve, lanet olası diye homurdanırken Peabody ona sıkıca sarıldı. Peabody, şu an duygusal olmanın sırası değil. Kendini küçük düşürüyorsun. Roosevelt işin içindeyse onun kıçını kızartacağım. Çabuk bir hareketle Eve de ona sarıldı ve ayrıldılar. İşte olay bu. Artık defolup gidin. Gitmem gereken yerler var. Kapıya doğru yöneldiklerinde McNab, kimse bana sarılmadı ama diye şikayet etti ve Eve gülümsedi. Güzel. Eve, duygularını dizginlemeye çalışarak Rourke'a döndü. Öyle görünüyor ki bir planımız var. Doğruluk testinin seviyeleri olduğunu bilmiyordum. Kesinlikle. Ama bu o kadar da büyük bir sorun değil. Fini öyle düşünmüyor sanki. Fini sadece endişe ediyor dedi. Tam geri dönüyordu ki Rourke elini tuttu. Bu ne kadar kötü sence? Bu havada patenle yapılan bir yolculuk değil, tamam mı? Ve bunu başarabilirim. Şu anda bunun hakkında düşünemiyorum Rourke. Kafamı karıştıracak çünkü. Bu kadar iyi bir araçla Chicago'ya ne kadar çabuk gidebiliriz sence? Yarın bununla uzun uzadıya uğraşmaya karar verdiler. Ama şimdilik sadece Eve'in ihtiyaç duyduğu bir gülümsemeyle karşılık verdi ona. Ne kadar kısa sürede hazırlanabilirsin? 27. ayrımın sonu. Sayfa 300. Devamı 28. ayrımda.